Ayrım 15.
Sayfa 177. 1427 yılında tarla başında öldürülen Kirkor Keseciyan adlı bir tellalın katil zanlısı Hamidoğlu Bektaş'ın öyküsü, çıkara dayalı suç işleyen Arnavutlar konusunda çarpıcı bir örnek teşkil ediyordu. Öldürülen dellalın davasında ilk celhese Bektaş salı verilmesini istiyor başlığıyla 20 Kanuni Sani 1927 Perşembe günü yayınlanan haberde olay şöyle anlatılıyordu. İstanbul Ağır Ceza Muhakemesi dün hemen hemen bütün gün geçen senenin en esrarengiz cinayetlerinden birisine ait davanın rüyetine yani görüşülmesine başladı. Geçenlerde Tarlabaşı Caddesi'nde bir gece öldürülen Tellal Kirkor Keseciyan Efendi'nin katli hadisesine ait dava. Katilin ikağıyla mazlum Bektaş, orta yaşlı, kumral bıyıklı, dinç bir Arnavuttur. Arkasında kadife yakalı bir palto bulunduğu halde mazlum mevkiinde duruyor, hayli soğukkanlı bir duruşu var. Hakimler heyetine Sabri Bey riyaset ediyor. Müdde-i umumi mevkiinde Muavin Niyazi Bey bulunuyordu. Kalabalık samiin yani izleyiciler kitlesinin dikkat ve alakası karşısında rüyet edilen davada mazlum cürmü tamamen inkar etmiş, gayri mevkuf yani tutuksuz olarak muhakemesi talebinde bulunmuş ve mahkemece bu talep bilahire tezkir edilmek yani yazılmak üzere şimdilik şahitlerin celp ve istimaları kararlaştırılmıştır. Kirkor Keseciyan'ın katline ait davanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüyeti esnasında dün reis, mazlumun hüviyetini sormuş ve çok kalabalık olan salonda Bektaş'ın dik sesi duyulmuştur. İsmim Bektaş, babamın adı Hamit. Göriceliyim, Feriköy'ünde oturuyordum. İşim ahır kapıda. 22 seneden beri İstanbul'da yaşarım. Yalnız Selanik düştüğü vakit oradaydım. Okuyup yazmam yoktur, evliyim, iki çocuğum var. Sabıkan, hayır efendim, katiyen yoktur. Senin Kirkor Keseciyan Efendi'yi öldürdüğün iddia olunuyor. Hiç malumatım yok. Sen bu adamla dargınmışsın. Yok öyle şey. Evime geldiler, Bektaş'ı istiyoruz dediler. Açtırdım kapıyı, buyurunuz dedim. Aldılar beni karakola. Seni bekçi hadise mahallinde görmüş, rast gelmişsin. Hayır. Sen silah taşır mısın? Hayır. Daha bazı sualler soruldu. Mazlum hep inkar ediyordu. Bunun üzerine şahitlerin celbine geçildi. Bekçi Aziz Ağa evvelce vaka olan teşhisi tekrarladı. Evet, benim gördüğüm bu idi. Fakat ifadesinde bazı muayyen cihetler görüldü, istihza edildi, izah etti, Bektaş bunun başını kaldırdı. Hayır, yanlış, benzetiyor olsa gerek. Benim bu işten haberim yok. Bir katil meselesinde mahkum Kolonyalı İsmail şunları anlattı. Halit namında birisi 13 ay evvel bana birisi öldürülecektir, gel sen yap şu işi dedi. 200 lira teklif etti, ben reddettim. Aradan zaman geçti, Kirkor Keseciyan'ın öldürüldüğünü işittim. Halit'in Kirkor ile bir tarla cihetinden ihtilafı vardı. Derken tevkifhanede arkadaşım Aziz'in ailesi geldi. Bir gün bu işi Bektaş yaptı, kimse şüphesini korkusundan söyleyemedi dedi, ben işittim. Peki sen bunu nasıl haber verdin? Madem ki bundan herkes korkuyordu, sen korkmadın mı? Hayır, ben korkmuyorum. Bundan sonra diğer şahitlerden Serkis çocuk şöyle dedi. Martin ile sinemadan çıktık. Manav dükkanı önünden geçerken baktık, birisi kan içinde yerde. Kalabalığa karıştık, bir sobacı görmüş. Elbiseli bir adam iki el silah attı. Elinde tabanca kaçtı dedi. Kaçarken de sokulmayın yakarım demiş. Arkadaşı Martin aynı şeyi söyledi. Marika silah sesini işitmiş, yerde yatanı görmüş, o kadar. Sonra Yani Efendi geldi. Keseciyan'ın Arnavutlarla tarla davası vardı. Keseciyan artık sizi tarlada oturtmam, alacağım demiş. Halit bir şey yapamazsın diye mukabele etmiş, atışmışlar. Manav Akribas tabanca sesini işitince düdük sanmış. İtfaiye geldi, yangın var zannına kapılmış. Ya yangın yakındaysa diye düşünmedin mi? Öyle ama efendiciğim, kapıyı açacak olsam gelen geçen dükkanı yağma ederler. Bunu düşündüm, açamadım. Vakaya dair şayanı kayıt şahadette bulunmadı. Diğer şahitlerin de ifadeleri müphemdi, yani belirsizdi. Neticede mahkeme Bektaş'ın verdiği tahliye istidasını bilahire teemmül edilmek üzere muhakemesine karar alan Halit ile şahitlerden Sobacı Mihal, Mevkuf Aziz, Eşref, Cemal'in diğer taraftan o gece Bektaş'ın başka yerde bulunduğunu ispat edeceği söylenilen müdafaa şahitlerin çağrılması için mahkeme Şubat'ın 9. günü sabahına bırakıldı. Vakit Gazetesi 20 Kanuni Sani 1927 Perşembe sayfa 1-3. Haberden de anlaşılacağı gibi Arnavut Halit Efendi tarlasını kullandığı Ermeni Keseciyan ile tartışıyor, aralarına düşmanlık giriyordu. Arnavut Halit kiralık katil aramaya başlıyor, bu da duyuluyordu. Hemşehrisi Arnavut Bektaş bu işi üstleniyor, tanık ve kanıt bırakmadan Keseciyan'ı öldürüyordu. Ne var ki Bekçi Aziz Efendi olay yerinde kendisini görüyor, sonra da mahkemede teşhis ediyordu. Bu arada çevresine korku salan ve mafyos bir kimliğe sahip bulunan Arnavut katil zanlısı muhtemel sanıkları korkutarak sindiriyordu. Bu durum İstanbul'daki Arnavutlar tarafından kotarılan tipik bir çıkara dayalı suç ve mafyos yöntemler çerçevesinde işlenen kiralık katil cinayetiydi. Arnavut mafyosolarının uyguladıkları bu mafyos yöntemlerle karşı karşıya kalan ve mağdur olan diğer insanların bir süre sonra genel hukuk ilkelerinden ve adli uygulamalardan umut keserek çeteleşmek suretiyle aynı yöntemlere başvurmaları İstanbul'daki suç yapılanmasının mafyos zeminini oluşturuyordu. Ancak bu durum merkezi otoritenin zafiyeti sonucu ortaya çıkan geçici bir sorun değildi. Arnavut mafyos toplum yapısının üreterek kendi coğrafyası dışına ihraç ettiği temel sosyal meselelerin başta gelen, aynı zamanda diğer mafyos gruplara örnek teşkil eden kalıcı bir oluşumuydu. Başkentte Arnavut örgütlenmesi. Mafyos bir grup, Ocak Ağaları. Şimdi tekrar ana konuya dönebiliriz. Arnavut kökenli 4 Ocak Ağası, Ocakların mafyos toplum yapısı içinde oynadığı rolü ne yönde etkiliyordu? Sultan İbrahim'in saltanatında merkezi otoritenin yeniden zafiyet göstermesi bu dörtlü, yani Çar Rüknü'yü Bektaşiye tarafından nasıl değerlendiriliyordu? Hemen kaydetmek gerekir ki Çar Rüknü Bektaşiye, yani ocağın dört temel direği adı verilen Koca Müslühiddin Ağa, Kara Murat Ağa, Bektaş Ağa ve Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağa, devlet mekanizması ve merkezi yönetim bakımından bu mekanizma içinde tam anlamıyla bir uyuyan yılan özelliği taşıyordu. Ağalar Sultan Murat'tan sonra Sultan İbrahim'e de aynı saygıyı ve bağlılığı gösteriyor. Onun da selefi gibi merkezi otoriteyi ve mutlakiyet rejimini pekiştirmesini bekliyorlardı. Ancak Sultan Halife'nin şımarık bir cariye gibi sergilediği tuhaflıklar ile Sadrazam Ahmet Paşa'nın Sultan Murat öncesini anımsatan çıkarcı uygulamaları ocağın dört direğini hayal kırıklığına uğratıyordu. Yönetimin giderek mafyos bir örgüt görünümü alması, bürokratik makamların alınıp satılması, karaborsacılık, spekülatif manipülatif alışverişler, gizli cinayetler, yasal kılıf içinde gerçekleştirilen yasa dışı uygulamalar, bir de padişahın kürk, sadrazamın gayrimenkul tutkusuyla birleşince Arnavut asıllı Çar Rüknü Bektaşiye'nin dikkatlerini bu odağa çevirmesine yol açıyordu. Ağalar öncelikle yetkisini kötüye kullanan ve çılgınca işler yapan padişahı frenlemek, yerine daha fazla kışkırtarak şahsi çıkar sağlayan Ahmet Paşa ile onun çıkar örgütüne diş biliyordu. Böylece merkezi yönetimin gölgesine devletin içinde oluşan iki çıkar örgütü hesaplaşmak için fırsat kollamaya başlıyordu. Birinci örgütün liderliğini Sadrazam Ahmet Paşa yapıyordu. Bu örgütte Ketuda Arnavut Ahmet, Tezkereci Şamizade Mehmet, Çavuşbaşı Eğri Boyunlu Turak, Selam Çavuşu Mustafa yer alıyordu. İkinci örgüt ise dışa tamamen kapalı olan Kapıkulu Ocakları bünyesinde Ocak Ağaları tarafından oluşturulmuş bulunuyordu. Bunların liderliğini her ne kadar Kara Murat Ağa yapıyor gibi görünüyorsa da ocağın iplerini Koca Müslühiddin Ağa, yaşlı ve deneyimli olması nedeniyle elinde tutuyordu. Bektaş Ağa ile Kara Hasanoğlu Hüseyin Ağalar bu süreçte geri planda duruyorlardı. Hemen kaydetmek gerekir ki Sadrazam'ın çıkar örgütü toplumdan ve bürokratik kurumlardan soyutlanmış bulunuyordu. Hiçbir sosyal dayanağı olmayan bu çıkar örgütünün yegane gücü elinde topladığı bürokratik ayrıcalıklara dayanmasıydı. Oysa Çar Rüknü Bektaşiye tam anlamıyla silahlı bir örgüt karakteri taşıyordu. Üstelik 500 Ocaklı Kara Murat Ağa'ya körü körüne merbut, yani bağlı bulunuyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 108. Bu iki örgüt arasındaki pamuk ipliğini ise samur vergisi koparıyordu. Sadrazam Ahmet Paşa bir gün hazine tahsil memuru konumunda bulunan baş baki kulunu Yeniçeri ağası Kara Murat Ağa'ya gönderiyordu. Baki kulu divanın bir kararına dayanarak kendisinden hazine için samur kürk, amber ve bir miktarda para vermesini istiyordu. Ancak bu talep Kara Murat Ağa'yı çileden çıkarıyordu. Baki kuluna, ben Girit'ten ancak barut ve kurşun ile geldim. Samur kürkü amberi yalnız işitmişimdir. Parayı ise borç ile alıp harcarım diyor ve huzurundan kovuyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 108. Kara Murat Ağa iri yarı dış görünüşüyle çevresine korku salan Arnavut kökenli bir Yeniçeri zabitiydi. Sultan Murat ile birlikte Bağdat'ın fethine gitmişti. Hançerini duvarlara saplayarak kale bedenlerine tırmanmış, düşmanın savurduğu top gülleri altında cesaret sınavından geçmişti. Savaşçılığı ve yiğitliğiyle ocakta nüfuz kazanmıştı. Bağdat'ın fethinden sonra zağracı başı olarak orada kalmıştı. Sultan Murat'ın güvendiği bu asker Sultan İbrahim tarafından da ödüllendirilerek Ketu Dağlığa tayin ediliyordu. Kara Murat Ağa Ketuda olunca ocağın düzenini ve geleneklerini ıslah etmeye başlıyordu. Odabaşıların kallavi destar giymeleri geleneğini yeniden canlandırıyordu. Ketuda Bey Süleymaniye önünde bir defa selamlanırken Murat Ağa eski geleneği canlandırarak Aslanhane önünde de selamlanmasını emrediyordu. Ocaktaki nüfuzu artan Murad Ağa Girit seferine Yeniçeri Ağası'nın yerine katılıyordu. Bu sefer de büyük başarılar kazanan ağanın şöhreti İstanbul'a kadar ulaşıyordu. Böylece ağa sekbanbaşı oluyordu. Kara Murad Ağa yıllar sonra Girit'ten İstanbul'a geldiğinde merkezi yönetimin büyük bir israf ve kokuşma içine düştüğünü görüyor, önce şaşırıyor sonra da infiale kapılıyordu. İşte bu sırada Baki Kulu kendisinden sadrazam adına samur ve amber vergisiyle hazine için para talep ediyordu. Bu talep zaten tepki içinde bulunan Murad Ağa bakımından bardağı taşırıyordu. Baki Kulu Kara Murad Ağa'ya samur ve amber vergisi için geldiği zaman Kara Murad Ağa zaten bütün ağalarla görüşmüş, hepsi de sözlerin bir yere koyup yani söz birliği ederek isyan etmeye karar vermişlerdi. Ocak Ağaları, Ahmet Refik adı geçen eser sayfa 14. Murad Ağa'nın Baki Kulu'na yaptığı kötü muamelenin aslında Sadrazam Ahmet Paşa'yı hedef aldığı ve Sadrazam'ın bu saldırı karşısında mutlaka harekete geçeceği ocağın 4 Arnavut direği tarafından gayet iyi biliniyordu. Nitekim bu olaydan sonra Murad Ağa gibi diğer ağalar da gerekli önlemleri almadan bir yere gitmiyor, can güvenliklerine son derece önem veriyorlardı. Kısa süre içinde de bu endişelerinde haklı oldukları ortaya çıkıyordu. 6 Ağustos 1648 günü Sadrazam Ahmet Paşa küçük oğlu Baki Bey'i merhum Sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın 8 yaşındaki kızıyla evlendiriyordu. Sadrazam oğlunun düğün töreninde zamanında Kara Ketü Dağı'na icra yoluyla gasp ettiği Topkapı'daki bahçede yapıyordu. Düğüne nüfuzlu ümeradan sayılan Kara Murat, Müslühiddin, Bektaş ve Kara Çavuş da davet ediliyordu. Ancak Sadrazam düşman kabul ettiği Çar Rüknü Bektaşiye'yi ortadan kaldırmak amacıyla düğün törenini vesile yapmak istiyordu. Bu çerçevede Yeniçeri ağalarına tuzak kuruyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 109. Veziri Azam zikir olunan ağaları davet edip ol bahçede idamların murad eyledi. Naima adı geçen eser cilt 4 sayfa 291. Bu tuzağa ise Ocak taraftarı Recep Ağa kendilerine haber veriyordu. Ne oturursunuz, devletluğunun size suikastı vardır. Badel yevm hanelerinizde bile bulunmayasız dedi. Bütün ağalar içinde ilk evvel parlayan Kara Murad Ağa oldu. Eski sekbanbaşı bu haberi işitince birdenbire küpreyip ya kazıya böyle midir, biz asanlıkla ölmeyiz. Gayri bizden suç gitti dedi. Hep birlikte kalktılar evlerine dağıldılar. Ocak ağaları adı geçen eser sayfa 14-15. Kaldı ki ocak ağaları böyle bir suikast ihtimalini göz önünde bulundurarak düğüne tedbirli gelmiş ve yanlarına tam teçhizatla 30-40 kadar yeniçeri almışlardı. Dört ağa düğünün yapıldığı bahçeden hızla uzaklaşıyordu. Kara Murat ağanın gayri bizden suç gitti demesi ocağın baş kaldırısını ifade ediyordu. Bu arada dört ağa amaçlara ulaşana kadar birlikte hareket edeceklerine söz veriyor, bu sözü yemin ederek yani besa vererek onaylıyorlardı. Hemen kaydetmek gerekir ki ocağın dört direği bu hareketi bir anda verdikleri kararla başlatmış değillerdi. Sadrazam Ahmet Paşa'yı sadaretten uzaklaştırmayı uzun zamandan beri planlıyor, bu plan çerçevesinde Sofi Mehmet Paşa ile de temas halinde bulunuyorlardı. Ocaklar üzerinde etkin bir nüfuzu bulunan Sofi Mehmet Paşa son derece önemli bir kimlik ve kişilik yansıtıyordu. Kendisini çok uzun süreden beri sadrazamlığı hazırlayan ve ocağın desteğini de sağlayan Sofi Mehmet Paşa aslen bir sipahiydi. Defterdar Baki Paşa'nın Ketü Dağlığını yaparak 20 yıl boyunca Ocak Ağalığı görevini yürütmüştü. Sofi Mehmet Paşa'nın bu denli uzun süre Ocak Ağalığı yapması ve bu ağalığın da 4. Murad'ın saltanatına rastlaması büyük önem ve anlam taşıyordu. Mehmet Paşa tüm ocaklar gibi Bektaşi'ydi. Kalenderi Bektaşi geleneğinin güçlü bir temsilcisiydi. Ocak Ağalığından sonra bazı eyaletlerde valilik görevi üstleniyordu. Sadrazam Kara Mustafa Paşa zamanında da defterdarlık yapıyordu. O zamandan beri Yeni Kapı yakınındaki bahçesine çekiliyordu. Mehmet Paşa vaktinin bir kısmını Mevlevi dervişleriyle birlikte geçiriyor, onlar gibi giyiniyor, onlarla birlikte oturup kalkıyordu. Unutmamak gerekir ki Mevlevilik Bektaşilikle aynı kökenden geliyor, hatta Bektaşiliğin şehir versiyonu olarak tanımlanıyordu. Bakınız Sikkesi Sultanlar E-Yayınları Murat Çurcu. Ocağın dört direğiyle Sofi Mehmet Paşa arasındaki özel dayanışma merkezi yönetim içindeki dengeler bakımından büyük önem taşıyordu. Ocakların kalenderi Bektaşi devşirme zeminine dayanması nedeniyle güçlü bir heterodoks inanç profiline sahip olmasına karşın yönetimin Fatih Sultan Mehmet ile açıktan açığa sünnileşmeye başlaması özellikle ulemanın hızla güç ve etkinlik kazanmasına neden oluyordu. Arap sünni ortodoks profil giderek ulema üzerinde etkisini gösteriyor ve ulema da fırsatları değerlendirerek merkezi otoriteye ortak olmaya başlıyordu. Arap sünni zemine dayanan ulemanın şansı çocuk padişahlar zamanında daha da artıyordu. Unutmamak gerekir ki doruk noktasında Şeyhülislam'ın yer aldığı dinsel piramidin tabanında ve diğer katmanlarında Arap sünni kökenli adeta bir dinsel sivil inanç ordusu bulunuyordu. Bu dinsel baskı odağı tayinler de kendisini iyiden iyiye hissettiriyordu. Nitekim bu kritik dönemde de aynı tablo ve aynı odaklaşma gözleniyordu. Sultan 4. Murad'ın tesis ettiği otorite sayesinde heterodoks silahlı güçler, yani ocak ağalarıyla onların güdümündeki siviller, üst yönetim çerçevesinin genellikle dışında kalıyorlardı. Buna karşılık merkezi otorite Sultan Halife'nin mutlak iradesi altında ulema, enderun, harem zeminine dayanıyordu. Sadrazam Ahmet Paşa ise bu yapılanma içinde icra makamını oluşturuyor, padişah adına otoriteyi o temsil ediyordu. Ne ki mafyoz bir karakter sergiliyordu. Beri yandan yasal otoriteyi elinde bulundururken tesis ettiği çıkar grubu üzerinden illegal işler yapıyor, bunları gizlemek için de padişahın çılgınca tutkularını kışkırtarak tüm dikkatleri ve tepkileri o tarafa yönlendiriyordu. Arap-Sünni karakterdeki bu çıkar odağı yönetimin dışına itilen ocaklarıyla Çar Rüknü Bektaşi'yi içileden çıkarıyordu. İşte bu nedenle Sofi Mehmet Paşa'nın durumu ocak ağaları bakımından büyük önem kazanıyordu. 20 yıl boyunca ocak ağalığı yapan ve heterodoks geleneğin üst yönetimindeki temsilcilerine olan Sofi Mehmet Paşa'nın sadrazam olması, uzun bir aradan sonra ocağın tekrar merkezi otoriteye ortak olması anlamına gelecekti. Böylece ocaklar ulema, harem ve enderunun önüne geçerek sultan halife ile birlikte imparatorluğun kaderinde söz sahibi olacaklardı. Bunun böyle olmasını gerektiren daha başka meşru gerekçeler de mevcut bulunuyordu. Ocak ağası Müslihiddin Ağa bu gerekçeleri şöyle özetliyordu. Hazine yalnız israfata yetişmez. Reaya perişan, küffar Bosna serhaddinden 40 pare hisar aldı. Hala bu kadar küffar kalyonu boğazda yatıyor. Define takyit yok, İstanbul mahsur kaldı. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 111. Tüm bu oluşumlar Çar Rüknü Bektaşi ile sadaret makamını ele geçirmek amacıyla harekete geçen Sofi Mehmet Paşa'nın işini kolaylaştırıyordu. Hele bir de Sadrazam Ahmet Paşa'nın Kara Murad Ağa'dan samur ve amber vergisi istemesi nedeniyle ağa tarafından terslenmesi, arkasından da ki bu iddia ocak yanlısı Recep Ağa tarafından ortaya atılıyordu, gerçeklik derecesi yine de belirsizdi, Ahmet Paşa'nın Çar Rüknü Bektaşi'ye suikast düzenlemesi bardağı taşıran son damlalar oluyordu. Bir başka ifadeyle Sadrazam Ahmet Paşa ve çıkar grubu ile Sofi Mehmet Paşa'nın arkasına aldığı ocağın dört direği arasındaki hesaplaşma su yüzüne çıkıyordu. Aralarında sözleşerek yemin eden ocak ağaları Murad Ağa'nın liderliği altında Topkapı'daki bahçeden ayrılıyor, Yeniçerilerin toplanma yeri olan Orta Cami'ye gidiyorlardı. O akşam diğer zabitleriyle ocağın yaşlılarını toplayarak Sadrazam Ahmet Paşa'nın azledilmesini kararlaştırıyorlardı. Aldıkları bu kararı Sultan Mehmet Camii'nin vaizini göndererek Şeyhülislam'a bildiriyorlardı. Ayrıca Şeyhülislam'ı ocağın ittifakla aldığı bu kararı ulemaya bildirip onları uyarmak ve hazırlamakla görevlendiriyorlardı. Ertesi gün Cuma'ydı. Ağalar hazır ve silahlanmış olarak Orta Cami'de toplanıyor ve bir yazı göndererek ulemayı buraya çağırıyorlardı. Daha sonra hep birlikte Fatih Camii'ne gidiyorlardı. Ocak ağaları caminin girişindeki sofaya yerleşiyor, burada oturuyordu. Askerler de karşılarında el bağlayarak ayakta duruyorlardı. Şeyhülislam mihrapta yer alıyordu. Kazaskerler, mollalar, müderrisler mihraptan kapıya kadar rütbelerine göre sağlı sollu diziliyorlardı. Yıllar sonra devletin kaderi ve otoritesi bir kez daha Sultan Halife'nin denetiminden çıkıyor, baş kaldıran ocaklıların kontrolüne geçiyordu. Nitekim ilk sözü Kara Murad Ağa alıyordu. Ağa saptanacak kararlarda sipahilerin taleplerine ve onaylarına gerek olmadığını ileri sürüyordu. Fakat ağalardan bazısı bu maslahat-ı cumhurdur, onlar da burada bulunsun, ne zararı vardır diyerek sipahilerin de kararlarına katılmasını istiyordu. Naima adı geçen eser cilt 4 sayfa 295. Böylece adam gönderilerek sipahiler davet ediliyordu. Umum üzere sipah taifesini alıp camiye geldiler. Cemiyet tamam oldukta nokta nokta nokta. Naima adı geçen eser cilt 4 sayfa 295. Nihayet durumun görüşülmesi için Sadrazam Ahmet Paşa'ya haber gönderiliyor, toplantıya çağrılıyordu. Fakat Ahmet Paşa gelmiyor, yerine çavuş başını gönderiyordu. Bunun üzerine orada bulunanlar infiale kapılarak vezire git mührü iste diye bağırışıyorlardı. Çavuş başı bunları sakin olmaya bile davet etme fırsatı bulamıyor, canını kurtarmak amacıyla oradan kaçıyor, ortadan kayboluyordu. Fakat bu sırada padişah tarafından bir haseki gönderilerek toplantının nedeni Şeyhülislam'dan sorduruluyordu. Müftü de padişah bize sadrazamı teslim etsin, başka suretle dağılmaz cevabını veriyordu. Haseki söz söylemek girişiminde bulununca parçalanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Bu arada çenesinden yararlanıyor, o da kaçarak canını güçlükle kurtarıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 109-110. Bu sırada ocağın önde gelenlerinden Karaçavuş toplantının orta camide devam etmesini öneriyor, bu isteği kabul ediliyordu. Burada yapılan görüşmelerden sonra Ahmet Paşa'nın sadaretten uzaklaştırılması ve yerine Sofi Mehmet Paşa'nın getirilmesi kararlaştırılıyordu. Aynı zamanda derviş olarak da anılan Sofi Mehmet Paşa orta camiye gelince orada bulunanlar işte sadrazam diye bağırışıyor ve coşkuyla alkışlıyordu. Herkes Sofi Mehmet Paşa'nın ellerini öpüyordu. Bu sırada saraya bir haberci gönderilerek Mehmet Paşa'nın sadrazam yapıldığı bildiriliyordu. Sultan İbrahim ise makbul adamı Tavukçu Mustafa Paşa'yı orta camiye göndererek toplantının dağılması halinde isteklerinin kabul edileceğini bildiriyordu. Ayrıca Şeyhülislam ile sadrazamı saraya davet ediyordu. Topluluk müfteye izin vermiyor, Sofi Mehmet Paşa'yı tek başına saraya gönderiyordu. Ahmet Paşa ortalıkta görünmüyordu. Has oda başında olan mührü Mehmet Paşa'ya verip padişah buyurdu ki, Ahmet Paşa'yı azlettim, lakin damadımdır, nice vereyim. Onun kendilerden rica ederim ve taklisini senden bilirim deyip, Mehmet Paşa gayrı tekrar edemeyip, mührü hümayunu alıp hilat giyip, Naima, adı geçen eser cilt 4 sayfa 297. Sofi Mehmet Paşa mührü aldıktan sonra orta camiye dönüyor ve padişah ile aralarında geçen konuşmayı anlatarak Ahmet Paşa'nın kendisine bağışlanması hakkındaki ricasını iletiyordu. Ancak ocaklılar şiddetle karşı çıkıyor, hayır devlet bu olacak iş değildir diye bağırışıyorlardı. Daha önceki ziyareti sırasında padişahın huzurunda korkuya kapılan ve hatta oraya buraya ocaklar tarafından zorla getirildiğini söyleyen, özellikle de huzurdan çıkarken kapı ağasıyla hazinedarın kollarına girmesiyle korkusu daha da artan sadrazam, Ahmet Paşa ile ilgili kararı iletmek üzere tekrar saraya gidiyordu. Sultan İbrahim'in huzuruna titreyerek giren ve ocaklar tarafından alınan kararı bildiren Sofi Mehmet Paşa gözyaşları içinde ağlıyordu. Ancak sadrazamı dinleyen padişah gazaba geliyor, bre köpek koca, veziri azam olmak için kulu tahrik ettin. Bu cemiyet bertaraf olduktan sonra göresin sen, hakkından gelirim dedi. Naima, adı geçen eser cilt 4 sayfa 297. Nitekim padişah bununla da yetinmiyor, hırs ve kızgınlık içinde yerinden kalkıp sadrazamın üzerine yürüyor, hatta onu yumrukluyordu. Bunun üzerine Sofi Mehmet Paşa saraydan çıkıp doğruca evine gidiyor, bir hizmetkarını göndererek cereyan eden olayları orta camideki müftiye bildiriyordu. Ayrıca mühür ile hilatı da bohçaya koyup hizmetkarıyla iade ediyor ve görevden azini istiyordu. Ancak durumu öğrenen Bektaş Ağa ile koca Müslihiddin Ağa Sofi'nin evine geliyordu. Ağalar sadrazamın korkusunun nedenini soruyor, sonra da senin ve bizim gibi kocalar din uğruna ölmekten gayrı niye yarar? Kalk bu işi başa çıkaralım diyerek onu tekrar orta camiye götürüyorlardı. Naima, adı geçen eser cilt 4 sayfa 298. Hiç şüphe yok ki Sofi Mehmet Paşa, sadrazam Ahmet Paşa'dan sonra padişaha hiçbir zaman güvenemeyeceğini anlıyordu. Padişahın ortalık yatıştıktan sonra ilk fırsatta intikam alacağını görüyordu. Sultan İbrahim'in saltanatta kalması halinde koşulların değişmeyeceğini fark edince de sadaretten çekilerek ocaklılarla padişaha karşı karşıya bırakıyor, ocaklıları padişaha karşı yönlendiriyordu. Bir bakıma ya ben ya padişah demeye getiriyordu. Üstelik onun bu hareketi başarıya da ulaşıyordu.